Kitabın adı Noel'de Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 5. Ayrım. 4. Bölüm. Sarah Beth Greenbaum'un günü iyi geçmiyordu. Öncelikle tatlı noktada öğleden sonra vardiyasında çalışmaktan nefret ediyordu. Öğle ile 5 arası gelen müşteriler, uzun öğle yemeği ve ucuz heyecanlar peşinde koşan genç yöneticilerdi. Ucuzluk en önemli etkendi. Bir kuruluşun üst kademelerine çıkan merdivenleri tırmananların, striptizcilere bahşiş sıkıştıracak kadar fazla parası olmazdı. Ahmakça bakıp yuhalamaktan hoşlanırlardı. 5 saatlik sıkı çalışma neticesinde eline kalan nakit bir $100'la 5 kredi fişi ve yarım düzine sarhoş teklifiydi. Tabii bu tekliflerin hiçbiri evlilik için değildi. Oysa evlilik Sarah Beth'in kutsal amacıydı. Bir striptiz kulübünün tatlı nokta gibi yüksek kalitede olsa bile öğleden sonra vardiyasında zengin bir koca bulunmazdı. Gece vardiyasında üst düzey yöneticiler ve misafirleri birkaç saatlik heyecan için geldiklerinde şansı daha yüksek olabilirdi. Geceleri kolayca $1000 kazanabiliyor, hatta kucaklarında dans ederse bunu ikiye bile katlayabiliyordu. En iyi tarafı kart vizitlerini vermeleriydi. Önünde sonunda bu takım elbiseli, büyük gülücüklü, tırnakları manikürlü adamlardan biri onun parmağına körük körüne evlilik yüzüğünü takacaktı. 5 yıl önce Allentown, Pensilvanya'dan New York'a taşınırken iş planının bir parçası da buydu. Allentown'da striptiz yapmak sonu olmayan bir durumdu. Sadece onu sokaklarda dilenmekten koruyordu. New York'a taşınmak da rekabet çok olduğu için riskliydi. Daha genç rekabet. İlk yılında 2 vardiya, hatta dayanabilirse 3 vardiya çalışıyordu. Bir kulüpten diğerine sürükleniyor ve %40'la çalışıyordu. Çok dehşetli bir yıl olmuştu ama yuvasının yumurtalarını kazanabilmişti. İkinci yılında daha üst düzey bir kulüpte sürekli çalışmaya başlamış ve tatlı noktadaki köşesini tırnaklarıyla kazıyarak elde etmişti. Kulübün sahibiyle uyum sağlamaya çalışarak 6 ay kaybetmişti ama artık para biriktirebiliyordu. Sarah Beth patronla sürekli yatacaksa daha dolgun bir banka hesabı olması gerektiğini ileri sürmüştü. Artık 4. yılında ve 43 yaşındaydı. Zaman hızla akıp gidiyordu. Çıplak dans etmeye aldırmazdı. Çok iyi bir dansçıydı ve vücudu, kendisini aynada incelediğinde gördüğü üzere, hala onun ekmek teknesiydi. Tabiat ona cömert davranmıştı. Kalkık göğüslerinin hiçbir ameliyata ihtiyacı olmamıştı. Uzun bir beden, uzun bacaklar ve sıkı kalçalar. Evet, bütün gerekli silahları vardı. Yüzüne biraz para yatırması gerekmişti ve bunu iyi bir yatırım olarak kabul ediyordu. Dudakları doğuştan inceydi. Kısa bir çenesi ve çok çıkık bir alnı vardı. Güzellik merkezine birkaç ziyaretle bunları halletmişti. Sarah Beth Greenbaum, kendi açısından da artık çok iyi görünüyordu. Şu andaki problemi ise kirasını ödemesi gerekiyorken cebinde sadece son bir 500'lük olmasıydı. Üstelik öğlen vardiyasında gelen yaşlı bir sarhoş, en güzel G-string'ini üzerinden sıyırıvermişti. Başı ağrıyordu, ayakları acıyordu ve hala bekardı. O $3000 size özele yatırmamalıydı. Başında iyi bir yatırım gibi görünen bu parayı kanalizasyona atmış gibi hissediyordu şimdi. Üzerine kısa mor sabahlığını geçirirken kaybedenler eşleştirme servislerini kullanır diye düşündü. Kaybedenler, kaybedenlerin çekimine girerdi. İlk iki adayla tanıştıktan sonra dosdoğru 5. caddeye giderek parasını geri istemişti. Sarışın buzlar kraliçesi bu işe hiç de dostça yaklaşmamıştı. Ne geri ödeme ne değişik bir yol. Neyin nasıl olacağı belli değildi. Tatlı noktadaki soyunma odasından biraz büyükçe olan dairesinde yatak odasından mutfağa geçerken filozof bir eda ile titredi. Parası boşu boşuna elinden gitmişti. Dersini de almıştı. Yalnızca kendisine güvenmeliydi. Kapısını tıklatan el, oto şefin limitli seçeneklerinden birini ısmarlamasını önledi. Önü açılan sabahlığını düzeltirken her gece bitişik dairede kediler gibi dövüşen ve tavşanlar gibi düzüşen çiftin duvarına bir yumruk attı. Bu yumruk seslerini kısmalarına yetmezdi ama en azından kendisini iyi hissediyordu. Meraklı kahverengi gözlerinin tekini emniyet deliğine uydurarak kapıyı kimin çaldığına baktı ve küçük bir kız gibi sırıtmaya başladı. kilitleri çabucak çevirerek kapıyı ardına kadar açtı.
"Selam Noel Baba."
Noel Baba, gözleri sevinçle ışıldarken, "Mutlu Noeller Sarabet," dedi. Gümüş kağıtlarla kaplı büyük kutusunu sallayarak ona göz kırptı ve "Bu yıl iyi miydin?" diye sordu. Polis şefi Ryan Feeney, Eve'in masasının bir köşesine ilişmiş badem şekerlerini atıştırıyordu. Suratsız bir av köpeğini andıran yüzü ve aralarına ince gri teller karışmış gür kızıl saçları vardı. Kırışık gömleğinde, öğle yemeğinde üzerine sıçrattığı fasulye çorbasının izleri ve çenesinde bu sabah tıraş olurken yaptığı kesikler göze çarpıyordu. Zararsız görünüyordu. Eve onunla her kapıdan girerdi ve girmişti de. O, genç kadını yetiştirmiş ve her şeyi öğretmişti. Şimdi ise elektronik dedektiflik bölümünün şefiydi ve Eve için bulunmaz bir kaynaktı. "Keşke sana bu takının tek olduğunu söyleyebilseydim," dedi, ağzına bir badem daha atarken. "Ancak şehirde bundan satan bir düzine dükkan var. Biz kaçının izini sürmeliyiz?" "Son 7 haftada 49 adet satılmış." Çenesini kaşıdı. "Bu broştan 500 adet yapılmış. Satılanların hepsi kredi kartıyla ödenmiş. Sadece biri nakit." "Bence bu o olmalı," Feeney büyük ihtimalle derken not defterini çıkararak, "Nakit karşılığı satılan 49. caddedeki salın altın ve gümüşünden alınmış," diye bilgi verdi. "Tamam, onu inceleyeceğim. Teşekkürler." "Bir şey değil. Başka bir isteğin var mı? McNab sana yardım edebilir ve bunu becerebilir de."
"McNab mi?"
"Seninle çalışmaktan hoşlanmış. Oğlan iyi ve akıllı. Bütün zor işleri ona yığabilirsin." Eve, rengarenk giysiler giyen, zeki ve düzgün genç dedektifi hatırladı. "Galiba Peabody'yi kesmeye çalışıyor," dedi. "Peabody'nin onunla başa çıkabileceğine inanmıyor musun?" Eve parmaklarını masasına vurarak, "Evet, Peabody büyük bir kız ve ben McNab'i kullanabilirim," dedi. "Kurbanın eski kocasıyla temasa geçtim. Tekrar Atlanta'ya yerleşmiş. Şimdilik şahitleri oldukça sağlam görünüyor ama daha yakından incelemekten bir zarar gelmez. Bak bakalım New York'a bilet almış mı ya da kurbanla telefonla görüşmüş mü?" "McNab bu söylediklerini uyurken bile yapabilir. Ona uyanık kalmasını ve bunları yapmasını söyler misin?" Eve eline bir disk alarak Feeney'e uzattı. "Bulduğum her ipucu bunun içinde. Size Özel'in listesindeki bütün uygun eşleri araştıracağım. Bir göz attıktan sonra onları da McNab'e veririm." Feeney başını sallayarak, "Böyle yerlere hiç aklım ermiyor. Benim zamanımda kadınları eski usullerle tavlardık ya da barda tanışırdık," dedi. Eve kaşlarını kaldırarak, "Karınla öyle mi tanışmıştın?" diye sordu. Feeney sırıtarak, "Sonuç iyi ama değil mi?" dedi ve "Her şeyi McNab'e geçiriyorum," diye ekledi. "Hey, bana bak Dallas, vakit çok geç değil mi? Neden hala buradasın?" "Evet, sanırım çıkmadan şu isim listesine bir göz daha atacağım." Feeney, "Rahatına bak ben çıkıyorum," derken badem şekeri torbasını da cebine tıkıştırdı. "Noel partinizi dört gözle beklediğimizi de unutma, Emi," diye seslendi. Eve başını bilgisayarından kaldırıp dalgın dalgın, "Ne partisi?" diye sordu. "Sizin Noel partiniz." Eve, beynini zorladıysa da partiyle ilgili pek bir şeye rastlayamadı. "Evet, harika," demekle yetindi. "Parti hakkında hiçbir şey bilmiyorsun, değil mi?" "Bilmeliyim ama o şimdilik beynimin başka bir kompartımanında duruyor. Eğer dışarıda Peabody'yi görürsen mesaisinin bittiğini söyleyiver, emi?" "Tabii söylerim." Eve içini çekerek partiyi düşündü. Arkasını döner dönmez Rourke bir parti hazırlığına girişiyor ve onu da peşinden sürüklüyordu. Bu parti meseleleri ortaya atılır atılmaz, bildiği tek şey Mavis'in koşarak ona gelip berberine, makyajcısına gitmeye zorlayacağı ve sevgilisi Leonardo'nun yaptığı giysileri teker teker giydirip bakacağıydı. Eğer Tanrı'nın cezası bir partiye gitmek zorundaysa neden olduğu gibi gidemiyordu? Kendisi Rourke'un eşi olduğundan bu tip sosyal toplantılarda bulunmak zorundaydı, hem de zihnindeki cinayeti bir kenara koyarak. "Mariana Hewley için size Özel'in bilgisayarda hazırladığı eş listesi." "Bilgisayar çalışıyor." "5 kişilik listenin ilki. Dorian Marcel. Bekar. Beyaz. Erkek. 32 yaşında.
Bilgisayar istatistikleri sıraladıkça Eve de ekrandaki görüntüleri inceliyordu. Hoş bir çehre, gözlerinde mahcup bir bakış. Dorian, her türlü sanatı, tiyatroyu, eski videoları seviyordu ve çok romantikti. Hobileri arasında fotoğrafçılık ve snowboard yapmak vardı. Eve, Dorian'ın bir özelliği olmadığını düşündü ama gene de Mariana Hüley'in öldürüldüğü gece ne yaptığını öğrenmesi lazımdı. 5 kişilik listenin ikincisi, Charles Morrow, bekar, beyaz, erkek. Ooo, ekranı dondur. Yarım bir gülümsemeyle Eve ekranda beliren yüze bakarak, "Hey Charles, seninle ekranda karşılaşmak sürpriz oldu," dedi. Charles Monroe'yu bir yıl önce başka bir cinayeti araştırırken tanımıştı. Yani Eve ile Rourke'u bir araya getiren olaydı. Charles, lisanslı eskort olarak çalışıyordu ve çok çekiciydi. Peki bu lisanslı eskortun eşleştirme servisiyle ne gibi bir ilişkisi olabilirdi? "Bana bak Charlie, sanırım seninle bir kez daha karşılıklı konuşacağız," diye mırıldandı Eve. 5 kişilik listenin üçüncüsü, Jeremy Van Doren, boşanmış, teminim, bilgisayara ara. "Evet Peabody, Şef Feeney bugün benimle işinizin bittiğini söyledi de." "Doğru, ben de çıkmadan önce listedeki isimlere bir göz atıyorum. Bir de bazı çalışmalar için McNab'i kullanacağınızı da söyledi." "Evet, bu da doğru. Bir sorun mu var?" "Hayır ama Dallas, ona gerçekten ihtiyacın yok. Bence McNab tam bir baş belası." Eve keyifle gülümseyerek, "Bana bela değil. Sanırım sen biraz sıkı durmak zorundasın Peabody. Dert etme çünkü o sadece elektronik dedektif bölümüne düşen işlerimizin takibini yapacak. Çok fazla etrafımızda olacağını sanmıyorum." "O bir yolunu bulur. Gösterişi öylesine seviyor ki." "Eve, ama iyi çalışıyor. Neyse," derken alıcısına sinyal geldi. "Hay Allah, çoktan çıkmış olmalıydım," dedi ama gene de "Dallas," diyerek cevap verdi. "Teğmen," diyen Amir Whitney'in geniş ciddi yüzü ekranda belirdi. "Buyurun efendim. Hüley cinayetiyle bağlantılı olduğunu düşündüğüm bir cinayet vakası bildiriyorum. Polisler oradalar ama senin özel olarak ilgilenmeni istiyorum. 23B Batı 112 Daire 5'te. Durumu gördükten sonraki raporunu ev ofisimde bekliyorum." "Evet efendim, hemen yola çıkıyorum." Ceketini giyerken Peabody'ye dönerek, "Tekrar nöbettesin," dedi. Sarah Beth'in kapısındaki üniformalı polislerin gözlerindeki ifade, Eve daha önce görmüş olduğu ve daha sonra da göreceği şeyi anlatır gibiydi. Eve, isim kartına bakarak, "Memur Carmichael, elimizde ne var?" dedi. "Beyaz, kadın, 40 yaşlarında ve görünüşe bakılırsa ölü. Daire Sarah Beth Greenbaum adına kayıtlı. İçeriye zorla girme ya da itiş kakış belirtisi yok. Ana kapının dışında apartmanda emniyet videoları yok. Ortağım ve ben günlük turumuzu yaparken çağrı 16.35'te geldi. A1222'ye isimsiz bir bilgi. Biz saat 16.42'de buradaydık. Hem ana giriş kapısı hem de dairenin kapısı açıktı. Kolayca içeriye girdik ve cesedi bulduk. Ondan sonra olay yerini emniyete alarak gerekli yerlere alarma geçirdik. Ortağın nerede Carmichael?" "Bina yöneticisini bulmaya çalışıyor efendim." "İyi. Bu koridoru boş tutun. İkinci bir emre kadar burada nöbette kalın." Carmichael, "Peki teğmenim," derken gözleri Peabody'yi süzüyordu. Üniformalılar kendi aralarında biraz kıskançlık, biraz kızgınlık, biraz da korkuyla Peabody'yi Dallas'ın evcil hayvanı olarak nitelendirirlerdi. Peabody, Carmichael'ın her üçünü de hissettiğinin farkında olarak dikleşip teğmen Dallas'ın ardından yürüdü. "Kayıt cihazın açık mı Peabody?" "Evet efendim." Teğmen Dallas ve yardımcısı 23B Batı 112 caddede Sarah Beth Greenbaum'un dairesindeler. O konuşurken Eve tatbikat çantasından bir teneke kamuflaj spreyi çıkararak ellerine ve çizmelerine sıktı ve spreyi Peabody'ye uzattı. "Kurban teşhis edilecek. Beyaz ve kadın." Eve cesede yaklaştı. Yatak odası, oturma odasının bir uzantısı gibiydi. Yatak dar ve gerektiğinde daha fazla yer açmak için katlanabilir cinstendi. Düz beyaz çarşafların üzerine, kenarları tiftiklenmiş kahverengi bir battaniye atılmıştı. Katil bu kez kırmızı bir kumaşla cesedi adeta tepeden tırnağa sararak bir mumya görüntüsü vermişti. Ancak Mavis'in bayılabileceği mor saçlar fırçalanarak şekillendirilmişti. Dudaklarındaki mor ruj, ölümün renksizliğini saklıyordu. Yanakları pembeye boyanmıştı. Göz kapaklarına, kaşlarına değecek kadar altın rengi far sürülmüştü. Tam boğazının ortasına gelen yere bir broş iğnelenmişti. Yeşil bir yuva içinde biri gümüş, biri altın, iki kuş gaga gagaya vermişti. Eve, broşu incelerken, kumrular değil mi diye sordu. Şarkının devamına bakmıştım. Noel'in ikinci günü gerçek aşkına iki kumru hediye ediyor. Eve elini cesedin yanağına sürdü ve daha çok taze, sanırım öleli ancak bir saat olmuş diyebildi. Gerileyerek eline telsizini alıp Whitney'den bir cinayet yeri inceleme ekibi istedi. Eve vardığında neredeyse gece yarısı olmuştu. Omzu biraz hızlıyordu ama aldırmayabilirdi. Onu rahatsız eden yorgunluktu. Bugünlerde kendini birdenbire çok yorgun hissediyordu. Doktorlara soracak olsa işe erken başladın diyeceklerdi. Daha 10 günlük istirahati vardı. Bunu düşünmek moralini bozduğu için kafasından silmeye çalıştı. Yemek yemeyi unutmuştu ama evin sıcak ortamına kavuşunca karnı guruldamaya başladı. Bir şekerlemeye ihtiyacım var diye düşündü. Kapının yanındaki tarayıcıya dönerek "Rourke nerede?" diye sordu. "Rourke evdeki ofisinde." Merdivenleri çıkarken rakamlar diye düşünüyordu. Adamın normal canlılar gibi uykuya ihtiyacı yoktu. Onun sabahki kadar diri ve taze göründüğü hususunda hiçbir şüphesi yoktu. Kapısını açık bırakmıştı. Dolayısıyla bir göz atmak evin merakını gidermeye yetti. Parlak geniş masasının üzerindeki ekranları taramakla meşguldü. Arkasından lazer faksının sesi geliyordu ve günah kadar seksi görünüyordu. Eve, eğer bir şekerleme bulabilirse üzerine atlayacak enerjiye kavuşacağını biliyordu. Odaya girerken, "Hiç ara vermez misin?" diye sordu. Rourke ona baktı, gülümsedi ve bağlantıya dönerek, "Tamam John, o düzenlemelerin yapılmasını sağla. Yarın daha detaylı gözden geçiririz." diyerek bağlantısını kesti. Eve, "Durmak zorunda değildin, ben sadece eve döndüğümü bildirmek istemiştim." dedi. Rourke karısının yüzünü inceleyerek, "Yokluğunda vakit geçirmeye çalışıyordum ama sen yemek yemeyi gene unuttun değil mi?" dedi. "Bir şekerleme bulabileceğimi umuyordum. Sende var mı?" Genç adam ayağa kalkarak cilalı parkeleri kat edip otoşefe gitti ve biraz sonra bir tas dolusu sıcak çorbayla döndü. "Bu bir çubuk şeker değil ki. İçindeki çocuğu, kadını doyurduktan sonra da halledebilirsin." Rourke kendine bir konyak doldurdu. Eve çorbayı kokladığında ağzı sulandı. "Çok güzel kokuyor," dedi. Sonra ağzı dolu dolu, "Sen yedin mi?" diye sordu. Genç adam sıcacık ekmekleri masanın üzerine koyarken Eve, "Bir de benimle ilgilenmeyi bırak ne olursun," dedi. Kocası, "Bak canım, bu benim küçük zevklerimden biri," derken yanına oturdu ve konyağını yudumlarken sıcak yiyeceğin karısının yüzüne renk getirdiğini gördü. "Evet, ben yedim ama o taze ekmekten bir parça yemeye hayır diyemem." Eve, "Evcil olmak bu işte," diye düşündü. Uzun bir günün sonunda çorbayla bir parça ekmeği bölüşmek. Normal insanlar gibi. Neticede Rourke Endüstrileri dün 8 puan mı yükseldi? Rourke kaşlarını kaldırarak 8 ve 3 çeyrek dedi. "Borsaya merak mı sardınız Steyman? Belki seni izliyorumdur. Eğer hisselerin borsada düşerse seni bırakabilirim. Bu noktayı bir dahaki yönetim kurulu toplantısına götüreceğim. Biraz şarap ister misin? Belki biraz alabilirim. Otur ve yemeğe devam et. Seninle ilgilenmeyi daha bitirmedim." Ayağa kalkarak buzluktaki zaten soğuk olan şarabı çıkardı. Rourke şarabı boşaltırken Eve kasesinin dibindeki çorbayı da sıyırdı. Artık kendini ısınmış ve dinlenmiş hissediyordu. "Rourke, biz bir parti mi vereceğiz?" "Sanırım." "Ne zaman?" "Zamanını ben bilmiyorum. Zaten bilseydim sorar mıydım? Bana Finney bahsetti." "Evet, 23 Aralık'ta bir parti veriyoruz." "Neden?" "Rourke, sevgilim, Noel tatili var da ondan," diye cevap verirken karısının başını öptü. "Nasıl oluyor da benim haberim olmuyor? Sana söylediğimi sanmıştım." "Ben hatırlamıyorum. Randevu defterin yakınlarda mı?" Eve homurdanarak defterini çıkardı ve bu tarihi kaydetmiş olduğunu gördü. Ağaçlar yarın geliyor.
Ağaçlar mı?
Evet, ağaçlar. Girişe bir tane normal ağaç, bir tane üst kattaki balo salonlarına. Daha küçük bir taneyi de bize özel olarak yatak odamıza getirtiyorum. Onu kendi ellerimizle süsleriz.
Eve'in kaşları hayretle havaya kalktı ve
''Demek ağaç süslemek istiyorsun.'' dedi.
''Evet, çok istiyorum.
Birincisi ben bu konuda hiçbir şey bilmiyorum çünkü hayatımda hiç Noel ağacı süslemedim.''
''Ben de süslemedim. Dolayısıyla bu bizim ilk ağacımız olacak.''
Eve'in içini saran sıcaklık çorbadan veya şaraptan değildi. Dudakları kıvrıldı ve
''İkimiz herhalde o ağacı berbat ederiz.'' diyebildi.
Rourke genç kadının uzattığı eli avcunun içine alarak
''Sanırım şimdi daha iyi hissediyorsun.'' diye fısıldadı.
''Evet, tabii canım.
Bana bu geceyi anlatmak ister misin?''
Eve'in parmakları kocasınınkilere kenetlendi ve sıkarak
''Sanırım anlatmalıyım.'' diye lafa başladı.
''Katil birini daha öldürdü. Aynı metotla. Bu kez dış kapıdaki güvenlik kameraları görüntüleyebilmiş.'' Noel Baba giysisi, büyük gümüşü kutu ve kocaman fiyonk. Ona da bir broş bırakmış. Bir halka içinde iki kuş.
Kumrular.
Evet, ya da benzeri. Kumrunun neye benzediğini bilmiyorum ki. İçeriye giriş için zorlama, itiş kakış yok. Sanırım uyuşturucu raporu gene yatıştırıcı almış olduğunu söyleyecek. Dairesi ses geçirmez olmadığına göre ağzına tıkaç tıkamış olmalı. Ağzının ve dilinin üzerinde iplikler vardı ama arkada nasıl bir tıkaç kullandığına dair hiçbir iz bırakmamış.
Cinsel taciz mi?
Evet, aynen ilki gibi. Sağ göğsünün üzerinde de yeni yapılmış bir dövme var. Benim gerçek aşkım. Bu sefer cesedi kırmızı bir kumaşla sarmış, gene makyajını yapmış ve saçlarını fırçalamış. Dairenin en temiz yeri gene banyoydu. Herhalde kendisini temizledikten sonra banyoyu da ovuyor. Vardığımda öleli sadece bir saat olmuştu. Adını vermeyen biri evin birkaç blok ötesindeki telefon kulübesinden arayarak polise haber vermiş.
Rourke, karısının öfkeyle ne denli dolu olduğunu görebiliyordu. Ayağa kalkarak kadehleri aldı ve
''Kadın kimmiş?'' diye sordu.
''Tatlı noktada çalışan bir striptizci, bir kucak dansçısı da diyebiliriz. Bu kulüp batı yakasında üst düzey bir kulüpmüş.''
''Evet, nerede olduğunu biliyorum.'' dedi Rourke şarap kadehini uzatırken.
''Orası benim mülklerimden biri oluyor da.''
''Ben de hep bunun olmasından nefret ediyorum.''
Rourke için için gülerken Eve derin bir nefes aldı ve devam etti.
''Her neyse, kurban öğleden sonra vardiyasındaymış ve 5'ten önce çıkmış. Dost doğru evine gitmiş olmalı çünkü oto şefi saat 6'da çalıştırmış. İşte tam bu anda da girişteki kameralar bu orospu çocuğunun binaya girişini tespit etmiş.''
Eve şarabını yudumlarken,
''Kadının yemek yiyemediğini söyleyebilirim.
Katil çok hızlı çalışıyor
ve çok eğleniyor. Bana öyle geliyor ki yeni yıla kadar kotasını dolduracak. Bağlantılarını, mali durumunu ve şahsi kayıtlarını incelemem lazım. Broşu da araştırmam gerekiyor tabii. Noel Baba elbisesi ya da kumaşla bir yere varamıyorum.
Peki sence tatlı bir sekreterle bir kucak dansçısını hangi noktada kesiştirebilirim?''
Rourke, ''Ben bu ses tonunu tanıyorum.'' derken çalışma masasına döndü.
''Ve gel bakalım neler bulabileceğiz.'' dedi.
''Senin bilgisayarda tarama yapmanla ilgili bir şey söylemedim ki.''
''İma ettin.
Kızın adı neydi?''
''Eve, ima etmemiştim ama adı Sarabet.
Tek kelime. A'dan sonra H yok.
Soyadı Greenbaum.''
derken ekrana bakabilmek için kocasının arkasına geçti.
''Ben sadece yüksek sesle düşünüyordum.
Adresi 23B Batı 112 diye fısıldadı.
''Tamam, önce ne öğrenmek istiyorsun?''
''Bağlantılarını yarın araştırabilirim. Ya şahsi dosyalarına ya da mali dosyalarına gir.''
''Mali senin çok vaktini alır. Dolayısıyla onunla başlayalım.''
''İyi. Gösteriş yapmak yok.'' derken Rourke beline sarılarak onu kendine çekti.
Rourke, ''Tabii gösteriş yapacağım.'' derken karısının göğüslerini avuçladı.
''Bütün bilgileri girdim. Şimdi bütün mali kayıtlarını ve banka hareketlerini izleyeceğiz.''
''Bilgisayar çalışıyor.''
''Genç adam, Şimdi diye mırıldanırken vücutları birbirine dolanmıştı bile. Eve'in dudakları baş döndürücü bir şekilde onunkilerle buluştu. Adeta tavan dönüyordu. Veriler tamamlandı. Rourke karısının üst dudağını hafifçe ısırıp, ''İşte verileriniz Teğmen'' dedi. ''Belki de yeterli zaman tanımadık.'' Genç kadın boğazını temizledi ve derin nefes aldı. ''Çok iyisin.'' Bir derin nefes daha aldı. ''Bu işte gerçekten çok iyi olduğunu söylemek istiyorum.'' Genç adam, ''Biliyorum.'' derken zaten şarapla hafif gevşemiş olan karısını kucağına oturttu. ''Rourke, çalışıyorum ben.'' ''Rourke, ben de.'' diye iç geçirirken Eve'in ensesini öpücüye boğdu. ''Sen orada çalışırken ben de burada çalışıyorum.'' ''Ama sen böyle yaparsan ben çalışamıyorum ki.'' Hıkırdayarak ekrana konsantre olmaya çalıştı. ''Harcamaları içinde en yüksek kalem kira, sonra da giysiler. Giysilerin birçoğunu vergiden düşmek için iş kostümü olarak yazdırmış.'' ''Dur ama yapma.'' Rourke bluzunun düğmelerini açmıştı bile. ''Ekranı incelemek için bluzuna ihtiyacın yok.'' diyerek omuzlarından aşağıya indiriyordu. ''Bak dostum, omzumda hala askı var. Dolayısıyla...'' Eve birden ayağa fırlayınca Rourke memnuniyetsizlikle homurdandı. ''İşte burada. Aradığım Allah'ın cezası bağlantıyı buldum.'' Rourke şimdilik onu baştan çıkarmaktan vazgeçerek ekrana konsantre olmaya çalıştı. ''Nerede? Ne?'' diye sordu. ''İşte burada. 6 hafta önce size özele $3000 transfer etmiş.'' Genç kadının gözleri şimdi arzuyla değil güçle parıldıyordu. Kocasına dönerek, ''O da Hughley ile aynı eşleştirme servisini kullanıyormuş. Bu bir tesadüf olamaz. Bu bağlantıdır. Onu kimlerle buluşturduklarını bulmalıyım.'' diye mırıldandı ve Rourke'un meraklı bakışları altında başını sallayarak, ''Hayır.'' dedi. ''Bunu doğru yolu kullanarak yapacağım. Kitaba uygun hareket edeceğim. Yarın gidip onları köşeye sıkıştıracağım. Eğer istersen o listelere de ulaşmam uzun sürmez. Ama bu yasal olmaz. Ayrıca senin görevin de değil. Ama çok teşekkür ediyorum.'' ''Ne kadar teşekkür edeceksin?'' Eve kocasının bacakları arasında ayakta durdu ve ona baktı. ''Bana ilgi duymaktan vazgeçene kadar,'' dedi. Rourke'un kucağına ata biner gibi oturup sarıldı ona. ''Ben sana ilgi göstermeyi bıraktığımda yani,'' dedi. ''Birbirimizle ilgilenmemize ne dersin?'' ''Anlaştık.'' 5. ayrımın sonu. Sayfa 60. Devamı 6. ayrımda.